8. ayrım. Öğle yemeği yapımcının yazarın önüne kocaman bir sözleşme koymasıyla sona erer. Yazar şimdiden imzayı atsa iyi olacaktır. Böylece stüdyo yapımın kesinlikle kendilerine ait olduğunu bilecektir. Gözlerini var olmayan, yüzdeden ayıramayan, adını ışıklı yazılarda görmenin hayallerini kuran, oysa asla böyle bir şey olmayacak, olsa da tanıtımlarda nokta noktanın kitabından yararlanılarak diye bir satır yer alacaktır. Yazar fazla düşünmeden sözleşmeyi imzalar. Hazreti Süleyman'ın 3000 yıldan fazla bir zaman önce söylediği gibi her şey boş, bomboş ve güneşin altında yeni bir şey yok. Yapımcı çeşitli stüdyoların kapısını çalmaya başlar. Sinema endüstrisinde tanınmış biri olduğundan kapılardan bazıları açılır. Ama önerisi her zaman kabul görmez. Bu durumda yazara telefon açıp onu yeniden öğle yemeğine davet etmek aklının ucundan bile geçmez. Yalnızca bir mektup yazarak proje konusunda kendisinin çok istekli olmasına karşın, sinema endüstrisinin henüz bu tür bir hikayeye hazır olmadığını, o yüzden sözleşmeyi tabii kendisi imzalamamıştır, geri gönderdiğini söyler. Ama teklif kabul edilirse, yapımcı hiyerarşideki yüksek ücretin en düşüğünü alan senaryo yazarına, özgün hikayeye ya da beyaz perdeye uyarlamasına kim bilir kaç kez yazmak için günlerce, haftalarca, bazen aylarca uğraşacak olan kişiye gider. Senaryo yapımcıya gönderilir. Yazara asla gönderilmez. O da her zamanki alışkanlığıyla senaristin her zaman daha iyisini yapabileceğini bildiğinden ilk taslağı hiç düşünmeden geri çevirir. Genç yetenek ya da yaşlı kurt, ikisinin arası yoktur. Senaryoyu bol kahveli ve uykusuz haftalar, aylar boyunca yeniden yazar. Ama bu yeni senaryo da yapımcı tarafından geri çevrilir ya da yeniden biçimlendirilir. Senarist önce şöyle düşünür. Madem bu kadar müthiş yazabiliyor, o zaman neden tümünü kendisi yazmıyor? Ama çok geçmeden alacağı parayı hatırlar ve yeniden kuzu kuzu bilgisayarının başına oturur. En sonunda senaryo artık neredeyse hazırdır. İşte bu aşamada yapımcı bir dizi istekte bulunur. Daha tutucu bir seyirci kitlesini tedirgin edebilecek politik göndermeler çıkarılmalı. Kadınlar bu tür şeylerden hoşlandıkları için daha çok öpüşme sahnesi konmalı. Hikayenin bir başı, ortası ve sonu, fedakarlığı ve sadakatiyle herkesi gözyaşlarına boğan bir kahraman bulunmalı. Sevgilisini filmin başında kaybedip sonunda ona yeniden kavuşan bir karakter olmalı. Aslına bakılırsa film senaryolarının çoğu şöyle özetlenebilir. Adam kadını sever, adam kadını yitirir, adam kadını yeniden elde eder, tüm filmlerin %90'ı aynı temanın çeşitlemeleridir. Bu kuralı çiğneyecek filmler ya çok fazla şiddet içermeli ya da kitlelerin hoşuna gidecek bir sürü özel efekt kullanılmalıdır. Ama bu denenmiş formül garantili olduğuna göre neden gereksiz risklere girilsin ki? Yapımcı iyi yazıldığına inandığı bir hikayeyi elde ettikten sonra nereyi arar? Projeye destek veren stüdyoyu. Oysa stüdyonun elinde bütün dünyada sayıları gittikçe azalan, sinemalarda gösterime sokulacak bir sürü film vardır. Yapımcının önce bir başka devasa sözleşme, gezegenin ötesindeki tüm hakları bile içeren, imzalayıp harcanan tüm paranın bütün sorumluluğunu üstlenmesini sağlarlar. Sonra da ondan biraz beklemesini ya da bağımsız bir dağıtımcı bulmasını isterler. İşte Javits gibiler tam bu noktada devreye girerler. Bağımsız dağıtımcı kimse tarafından tanınmadan sokakta elini kolunu sallayarak dolaşabilir. Ama tüm medyanın izlediği bu tür festivallerde herkes onun kim olduğunu bilir. O ne fikri ortaya atmıştır, ne senaryo üzerinde çalışmıştır, ne de bir kuruş para yatırmıştır. Javits aracıdır, dağıtımcıdır. Yapımcıyı küçük bir ofiste kabul eder. Büyük uçak, yüzme havuzlu ev, dünyanın dört bir yanındaki partilere davetler sırf onun zevki içindir. Yapımcıya bir maden suyu ikram etmeye bile değmez. DVD'leri alır, eve götürür, ilk 5 dakikasına bir bakar. Beğenirse sonuna kadar seyreder. Ama bu kendisine verilen her 100 yeni filmin yalnızca birinde olur. Sonra yapımcıya telefon açar. lafı uzatmadan şu gün şu saatte gelmesini söyler. Yapımcıya büyük bir iyilikte bulunuyormuşçasına, imzalayacağız der. Filmin dağıtımını alıyorum. Yapımcı görüşüp bilgi almaya çalışır, filmin kaç ülkede, kaç sinemada, hangi koşullarda gösterileceğini öğrenmek istemektedir. Oysa bütün bu sorular boşunadır. Çünkü dağıtımcının, bu ön gösterimlerde alacağımız tepkilere bağlı diyeceğini o da bilmektedir. Film piyasa araştırma şirketlerinin, toplumun tüm kesimlerinden özel olarak seçtiği seyircilere gösterilir. Sonuçlar profesyoneller tarafından incelenir. Sonuç olumluysa kısa bir telefon konuşması daha yapılır ve ertesi gün Javis yapımcının önüne yeni bir kapsamlı sözleşmenin 3 kopyasını koyar. Yapımcı sözleşmeyi avukatına okutmak için zaman ister, Javis ise buna en küçük bir itirazı olmadığını ama o sezonun programını bir an önce bağlaması gerektiğini ve bu arada başka bir filmi seçmeyeceği garantisini veremeyeceğini söyler. Yapımcı yalnızca kaç para kazanacağının yazılı olduğu maddeyi okumakla yetinir. Okuduğu hoşuna gider ve imzaya atar. Böyle bir fırsatı kaçırmak istemez. Yazarla oturup kitabından yapılacak filmi tartışmayalı yıllar olmuştur ve artık yazarın durumundan hiçbir farkı olmadığını neredeyse unutmuştur. Hazreti Süleyman'ın 3000 yıldan fazla bir zaman önce söylediği gibi, her şey boş, bomboş ve güneşin altında yeni bir şey yok. Javits, konukların doldurduğu çadıra göz gezdiriyor ve bir kez daha burada ne aradığını soruyor kendine. ABD'de 500'den fazla sinemanın denetimi onun elinde. Dünyanın 4000 yanındaki 5000 kadar sinemanın tekel hakkını da elinde tutuyor. Sinemacılar her zaman iş yapmasa da onun önerdiği her filmi satın almak zorundalar. Bir filmin gişe başarısının kalabalıkları salona çekemeyen 5 filmin parasını fazla fazla karşıladığını biliyorlar. Bağımsız mega dağıtımcı Javits ise, büyük stüdyoların tekelini kırmayı başaran ve film dünyasında bir efsane olan bu kahramana güveniyorlar. Bunu nasıl yaptığını bugüne kadar ona kimse sormuş değil. Ama her 5 başarısız filme karşılık bir büyük başarıyı, büyük stüdyolarda ortalama her 9 fiyaskoya karşılık bir gişe rekorudur. Gerçekleştirmeyi sürdürdüğüne göre bunun hiç önemi yok. Ne var ki Javits bu kadar büyük bir başarıyı nasıl elde ettiğini çok iyi biliyor. O yüzden şu anda durmadan telefonlara cevap vermekte. Randevular ayarlamakta ve davetler almakta olan 2 arkadaşı olmadan hiçbir yere gitmiyor. İkisi de öyle gösterişli adamlar değil, kapıda bekleyen iri yarı fedailere benzemiyorlar. Ama ikisi bir orduya bedel. İsrail'de eğitilmişler ve Uganda, Arjantin ve Panama'da görev yapmışlar. Biri telefonlara cevap veriyor, öbürü sürekli olarak çevreyi izliyor. Herkesi, her hareketi, her davranışı belleğine kaydediyor. Bu görevleri nöbetleşe üstleniyorlar çünkü tıpkı simultane çeviri yapanlar ve havaalanı kontrolörleri gibi 15 dakikada bir ara vermeye ihtiyaçları var. Javits'in bu öğle yemeğinde ne işi var? Otelde kalıp biraz uyumaya çalışabilirdi. Çevresini saran dal kavuklar ve yağcılardan, her dakika gülümsemek zorunda kalmaktan, kendisine kart vizitlerini verenlerine boşuna yorulmamalarını, çünkü sonradan hepsini kaybettiğini söylemekten bıktı zaten. Çok ısrar ederlerse sekreterlerden biriyle konuşmalarını rica ediyor. Croissant Bulvarı'ndaki başka bir lüks otelde kalan sekreterler, uyku nedir bilmeden aralıksız çalan telefonlara bakmak ve tüm spam filtrelerinden sızmayı başaran penis büyütme ya da orgazm sayısını artırma vaatlerinin yanı sıra dünyanın dört bir yöresindeki sinemalardan yağan e-postalara yanıt vermek zorundalar. Asistanları Javits'in başını nasıl salladığına bakarak o kişiye ya da sekreterin adresini ve telefonunu veriyorlar. Ya da ne yazık ki ellerinde kartvizit kalmadığını söylüyorlar. Evet, bu öğle yemeğinde ne arıyor? Bir partiden eve çok geç dönmüş de olsa şimdi Los Angeles'ta uyuyor olacaktı. Javits bu sorunun yanıtını biliyor ama kabullenmek istemiyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Daha önce gelip oturan, meyve suyunu yudumlarken uzaklara dalıp giden, İşi başından aşkın ya da önemli biri gibi görünmeye çalışmadan sakin sakin oturmakta olan adamı kıskanıyor. Onu bir içkiye davet etmeye karar verdiğinde adamın artık orada olmadığını fark ediyor. Tam o sırada sırtını bir şeyin soktuğunu hissediyor. Sivrisinekler. Plaj partilerinde en nefret ettiğim şey. Sırtındaki ısırığı kaşımaya çalışırken eline küçük bir iğne geliyor. Aptalca bir şaka olsa gerek. Arkasına bakıyor, 2 metre kadar ileride, aradaki öteki konukların arkasında saçları örgülü, siyah bir adam kahkaha atıyor. Kadınlar saygı ve arzunun birbirine karıştığı bakışlarla onu izliyorlar. Javits bu kışkırtmaya tepki gösteremeyecek kadar yorgun. Madem insanları ancak böyle etkileyebiliyor, varsın maskaralık etsin. Salak. Javits'in iki dostu korumak için günde 435 dolar aldıkları adamın durumundaki ani değişiklik üzerine harekete geçiyorlar. Biri elini ceketinin altında hiç belli olmayan kılıfta otomatik bir tabancanın bulunduğu sağ omzuna götürüyor. Öbürü usulca ayağa kalkıyor, ne de olsa bir partideler ve siyah adam ile patronunun arasına giriyor. Javits bir şey yok diyor, eşek şakası işte. Adamlara iğneyi gösteriyor. Bu iki aptal ateşli silahlar ve bıçakla yapılacak saldırılara, patronlarını öldürmeye yönelik fiziksel saldırı ya da girişimlere karşı hazırlıklılar. Javits'in oteldeki odasına ilk önce onlar girerler, gerekirse ateş etmeye hazırdırlar. Birinin silah taşıdığını artık dünyanın birçok kentinde sık rastlanan bir durum, sezebilirler ve zararsız olduğundan emin oluncaya kadar gözlerini üzerinden ayırmazlar. Javits bir asansöre bindiğinde onu aralarına alır, gövdeleriyle duvar oluştururlar. Javits onların silahlarını çektiklerini hiç görmemiştir. Çünkü çekerlerse kullanacaklardır. Genellikle her türlü sorunu bir bakışla ya da sessizce bir şeyler söyleyerek çözerler. Sorun mu? Javits iki arkadaşın tuttuğundan beri hiçbir sorunla karşılaşmamıştır. Sanki onların varlığı bile kötü ruhlar ve kötü niyetleri uzak tutmuştur ondan. Şu hani ilk gelenler arasındaki diyor adamlardan biri. Şuradaki masada tek başına oturuyordu. Silahı vardı değil mi? Öteki muhtemelen gibisinden bir şeyler mırıldanıyor. Ama adam bir süre önce partiden ayrılmıştı. Siyah gözlüğünün ardından tam olarak nereye baktığını anlayamadıklarından, oturduğu sürece gözlerini ondan ayırmamışlardı. Rahatlıyorlar, biri yeniden telefonları yanıtlamaya başlıyor. Öbürü gözlerini Jamaikalı'ya dikiyor. Jamaikalı da dik dik ona bakıyor. Bu adamda bir tuhaflık var ama yanlış bir hareket yapacak olsa dişlerini eline verecek. Plajda böyle işler meraklı bakışlardan uzakta gizlice yapılmalı. Üstelik yalnızca biri yapmalı bu işi, öbürü parmağı tetikte beklemeli. Kaldı ki böyle kışkırtıcı hareketler bazen korumayı asıl kurbandan uzaklaştırmak için bir hile olabilir. Onlar bu tür numaralara alışkınlar. Temiz. Hayır, temiz falan değil. Ambulans çağırın. Elimi oynatamıyorum. 12.44. Ne şans. O sabah yaşamını değiştirecek bundan emindi. Adamla tanışacağını rüyasında görse inanmazdı. Ama orada işte iki arkadaşıyla oturuyor. Her zamanki gibi gösterişsiz giyinmiş. Güç sahibi insanlar ne kadar güçlü olduklarını göstermeye gerek duymazlar. Korumalara bile gerek duymazlar. Maury'nin kandaki insanlar iki sınıflamaya ayrılabilir diye bir görüşü var. A. Sabahtan akşama kadar güneşin altında kalan onlar kazananlardır zaten. Ve festivalin herkese açık olmayan belirli alanlarına girmek için gerekli belirtkelere sahip olan yanık tenliler. Bunlar otellerine geldiklerinde çoğunu çöpe atacakları bir sürü davetiyeyle karşılaşırlar. B. Oyuncu sınavları için kasvetli ofisler arasında mekik dokuyan ya sunulan pek çok başka film arasında kaybolup gidecek bazı gerçekten iyi filmler izleyen ya da yapımcıları doğru insanları tanıdığı için turnayı gözünden vurabilecek yanık tenler arasında bazı gerçekten dehşetengiz filmlere katlanmak zorunda kalan solgun yüzlüler. Javits Wild hiç kuşkusuz kıskanılası yanık tenler arasında. Fransa'nın güneyindeki bu küçük kenti 12 gün boyunca fiyatları yükselterek, caddelerde yalnızca izin verilmiş arabaların dolaşmasını sağlayarak, havalimanını özel jetlerle, plajları da mankenlerle doldurarak teslim alan festival, yalnızca çevresini fotoğrafçıların aldığı büyük yıldızların üzerinde yürüyerek Kongre Sarayı'na girdiği bir kırmızı halı olayı değildir. Kan modayla ilgili değil, sinemayla ilgilidir. Gerçi gözünüze en çok çarpan lüks ve görkemdir. Ama festivalin gerçek özü film endüstrisinin dev paralel pazarıdır. Dünyanın dört yanından gelen alıcılar ve satıcılar burada toplanırlar ve çekilmiş filmler için pazarlık ederler. Ya da yeni girişimleri ve tasarıları konuşurlar. Festivalin sonuna kadar kiralanmış, insanların yataklarının üstüne tıkış tıkış tünedikleri, sıcaktan yakındıkları, her kaprislerinin yerine getirilmesini istedikleri, maden suyu şişelerini kafalarına diktikleri apartman dairelerinde her Allah'ın günü 400 film gösterilir. Filmleri gösterenler sinirden deliye dönseler de o donuk gülümseyişi yüzlerinden eksik etmezler. Çünkü muhtemelen yıllarını verdiğin bir filmi gösterme fırsatını bulmuşken her şeye razı olmak, her isteği kabul etmek zorundasındır. Ne var ki bu 4800 yeni yapım o otel odasından kurtulup düzgün bir sinemada gösterilme şansını yakalamak için cebelleşirken hayaller dünyası bambaşka bir yönde ilerliyor. Yeni teknolojiler gelişmekte, insanlar kendilerini güvende hissetmedikleri, işten başlarını alamadıkları için ya da neredeyse hiçbir şey ödemeden günde 500 kadar film seçilebilen o kablo TV şebekeleri yüzünden artık eskisi kadar evlerinden çıkmıyorlar. Daha da kötüsü, internet 7'den 70'e herkesi film yönetmeni yaptı. Belirli konulara ayrılmış kanallar, emekleyen bebekleri, savaşlarda kafaları uçurulan insanları, sırf kendilerini seyreden kişinin o anda kendi başına zevk aldığını bilmekten haz duydukları için bedenlerini sergileyen kadınları gösteren filmler. Büyük merkez garında donmakta olan insanları, trafik kazalarını, spor klipleri ve moda defilerini gösteren filmler. Oradan geçmekte olan zavallı masum insanları gülünç durumlara düşürmek için gizli video kameralarıyla çekilmiş filmler sunuyor. Hiç kuşkusuz insanlar hala dışarı çıkıyorlar. Ama paralarını restoranlarda yemek yemeye ve marka giysilere harcamayı tercih ediyorlar. Çünkü bunlar dışında her şeye yüksek çözünürlüklü televizyon ekranlarında ya da bilgisayarlarında erişebiliyorlar. Altın palmiyeyi kimin kazandığı herkesin bildiği günler çok geride kaldı. Artık altın palmiyeyi geçen yıl kimin kazandığını sorduğunuzda o sırada festivalde bulunanlar bile hatırlayamıyorlar. Galiba bir Rumendi, yoksa yanılıyor muyum diyor biri. Bir başkası emin değilim ama sanırım bir Alman filmiydi diyor. Sonra da gizlice kataloğa bakıyorlar ve ödülü anlaşıldığı kadarıyla filmleri yalnızca sanat sinemalarında gösterilen bir İtalyan yönetmenin kazandığını keşfediyorlar. Sinemalar kiralık video filmleriyle yoğun bir rekabet döneminden sonra yeniden yükselişe geçmeye başladı. Ama şimdi de öyle görünüyor ki internetteki kiralık filmler, korsan filmler ve gazetelerin bedava verdiği eski filmlerin DVD'leriyle rekabet etmek zorunda kaldığından yeni bir düşüş dönemine giriyor. Bu da dağıtımı daha da vahşi bir hale getiriyor. Büyük stüdyolardan biri yeni bir filmi büyük bir yatırım olarak tasarlıyorsa, filmin en çok sayıdaki sinemada aynı anda gösterime girmesini sağlamaya çalışacak, böylece pazara girmeye kalkışan diğer yeni filmlere pek az sinema kalacaktır. Uyarılara kulak asmayıp riski göze almaya karar veren birkaç macera perest ise, nitelikli bir yapım gerçekleştirmenin yeterli olmadığını anladıklarında iş işten geçmiş olur. Gazete ve dergilere verilmesi gereken tam sayfa ilanlar, davetler, basın görevlileri, tanıtım gezileri, son derece pahalı ekipler, gelişmiş film donanımı ve gittikçe az bulunan set emekçileri düşünüldüğünde, bir filmi dünyanın büyük başkentlerindeki sinemalara sokmak çok pahalıya patlar. İşin en zor yanı ise filmin dağıtımını yapacak birini bulmaktır.